Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selameti, bereketi hepimizin üzerine olsun dileğiyle Eğitim Dünyası programına başlıyoruz efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programı da bugün Nurettin Topçu ve Marif davasını yine konuşmaya devam edeceğiz. Misafirimiz eğitimci, yazar, eğitim yöneticisi Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada Marif davasını konuşuyor olacağız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi millet ruhunu yapan en önemli şey Marif'tir. Marif'in düşmesi millet ruhunu yerlere serer diyor Nurettin Topçu. Dolayısıyla Nurettin Topçu'nun çok önemsediği, önem verdiği Marif davası ne zaman yücelttiğimizde, yükselttiğimizde, burada başarıya ulaştığımızda ülkemiz her yönden inkişaf edecek, gelişecek inşallah. Bugün bu konuyu İdris Bey'le konuşuyor olacağız. Efendim hoş geldiniz, hoş safa getirdiniz.
Teşekkür ederiz.
Nasılsınız?
Hocam. İyiyim, sizler de iyisiniz.
Evet, geçtiğimiz haftalarda Nurettin Topçu ile ilgili söyleşimiz çok ilgi.
Evet, teşekkür ederiz.
Duyuldu.
Sağ olun.
Sağ olsun, dostlar aradılar, teşekkür ediyorlar. İnşallah tabii Nurettin Topçu'nun marife verdiği önemi hepimiz biliyoruz.
Eyvallah.
Marif davası kitabında da çok net bir şekilde ifade ediyor. Milletin ruhunun yükselişi marif davasıyla gerçekleşecek. Biz burayı ne zaman yücelttik, ne zaman öne aldık, ne zaman önemsedik, o zaman milletler, toplumumuz yücelmeye başlayacak.
Kesinlikle.
Dolayısıyla milleti marif yükseltir diyor. Özet söz bu.
Kesinlikle hocam. Zaten siz de bunu çeşitli konuşmalarınızda çok vurguluyorsunuz. Gelişmiş milletlere baktığımızda hocam bunu görüyoruz. Kendi tarihimizde de Nur abi
şüphesiz,
bunu görüyoruz
tabii.
Değil mi? Mesela Fatih Sultan Mehmet deyince aklımıza kim geliyor?
Hocaları geliyor.
Akşemseddin, Molla Gürani geliyor. Yine Yavuz Sultan Selim dediğimizde hocalarını hatırlıyoruz.
Selçuklu dediğin zaman Nizami medreseleri akla geliyor değil
tabii.
Mi?
Yani Kanuni Sultan Süleyman dediğinizde yine o devrin büyük ilim insanları akla geliyor. Yani şunu görüyoruz aslında. Bu işler birbiriyle paralel yürüdüğünde toplumlar gelişmiş oluyor. Mesela bırakın onu. Osman Gazi, Orhan Gazi dediğinizde Dursun Fakih,
tabii,
değil mi? Şeyh Edebali. Hep bir hoca, bir öğretmen figürü, bir eğitim yanı başında olduğunu görüyoruz.
Evet.
Dolayısıyla aslında milletleri yücelten de bu oluyor. Evet, kılıç gücü bu çok önemli ama onu besleyen ruh, o kılıç ne için kalkacak?
Tabii,
ya da
tabii.
Ona lazım olan teknik, bu ruhu ve tekniği verecek olanın aslında eğitimciler, bilim insanları, ilim insanları olduğunu görüyoruz. Yani Albert Camus Nobel ödülünü alıyor biliyorsunuz.
Evet.
Mektup yazıyor sınıf öğretmenine. Siz olmasaydınız bu çocuk bugün bu ödülü alamayacaktı diyor. Dünyada en genç yaşta bu ödülü alan kişi.
Aziz Kılıçla Sancar, toprağı fethedersiniz, toprağınızı genişletirsiniz ama eğitimle toprağa vatan yaparsınız.
Çok güzel hocam, kesinlikle.
Yani eğitimle toprağınızı vatan yaparsınız.
Evet.
Dolayısıyla eğitim inkişaf ettiği zaman o topraklar mümbit hale dönüşür.
Tabii.
İşte İsrail bir çöl arazide, işgal ettiği arazide eğitimini inkişaf ettirebildiği için evet zalim İsrail bugün eğitimle birlikte dünyaya hükmetmeye çalışıyor. Yani benzetme belki günümüzde biraz farklı oldu ama yine Finlandiya bir eğitimle inkişaf ediyor ve Kuzey Baltık ülkesi şu anda 5 milyon civarında nüfusu var ama eğitimdeki başarısı Finlandiya'yı söz ettiriyor. Yani
kesinlikle.
Finlandiya'nın inkişafını
tabii,
sağlıyor.
Tabii hocam.
Yani dolayısıyla gerçekten çok önemli bir cümle. Yani milleti marif yükseltir.
Tabii hocam kesinlikle ve diyor Nurettin Topçu marif hangi yönde yürürse milletin ruhu onun arkasından gider. Millet marifi demektir.
Evet.
Millet marifi demektir. Marif de öğretmeni demektir diyor.
Demektir.
Silsileyi böyle kuruyor.
Öyle.
Yani gerçekten şimdi okulda ne varsa diyor aslında. Okulda ne görüyorsa çocuklar bu milletin geleceği odur demek istiyor. Yani millet ruhunu yücelten mariftir. Onu bugün, tersini de düşünelim. Geri götüren de mariftir.
Bugün toplumumuzda gördüğümüz sıkıntılar.
Evet.
İşte ahlaki sıkıntılar,
evet,
ekonomik sıkıntılar, evet, beşeri ilişkilerdeki sıkıntılar, ticaretteki sıkıntılar. Hangi sıkıntıları görürsek görelim, arkasında neye de dayanır? eğitimdeki başarısı değerlendirilir.
Tabii hocam.
Çünkü insanımızın kalitesi kadar ticaret
tabii,
kalitelidir.
Tabii.
İnsanımızın kalitesi kadar gıdamız her şey. Her şey yani buraya her bağlı. Şey. Bugün işte enflasyondan bahsediyoruz. Enflasyon rakamından bahsediyoruz. Bir de hissedilen enflasyon diyoruz.
Evet. Doğru.
Yani hissedilen enflasyon ile işte enflasyon arasındaki fark ne? Yani biri toplumun kendisi manipüle ederek İşte gayri ahlaki oluşturduğu zamla birlikte ortaya çıkan bir enflasyondan bahsediyoruz. Evet, hissedilen enflasyon dediğimiz.
Evet.
İşte o toplumun ahlakıyla ilgili bir şey.
Kesinlikle hocam.
Yani ticaretteki sıkıntılar, işte şiddette, kadın şiddeti, çocuk şiddeti, işte karı koca ilişkilerindeki şiddete dayalı adı ne olursa olsun sonuçta asli unsur eğitim.
Kesinlikle hocam ve evet. Zaten Topçu bunun içinde diyor ki 20. yüzyılın başlarından itibaren diyor ilk orta ve yüksek öğretimde ahlaki kültür geriledi diyor. Onun yerini fen ve teknik kültürü aldı diyor. Yani aslında fen ve tekniğine yönelik eleştirileri de var da şunu demek istiyor. Fen ve tekniği siz birinci mesele yaptığınızda ahlaki kültürü geri plana bıraktığınızda işte bugünkü dünyayı önünüzde bulursunuz diyor. Yani bugünkü dünyada insanlar şu ana kadar dünya tarihinde olmadığı kadar dünya diplomalı insana sahip. Yani üniversite diplomalı insana sahip şu an dünya tarihinde olmadığı kadar. Devlet başkanları dünya tarihinde hiç olmadığı kadar diploma sahibi insanlar. Master, doktora veya onların danışmanları onlarla birlikte çalışanlar. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Dünya bugüne kadar tarihi boyunca hiç olmadığı kadar mutlu, huzurlu, güvenli, açlığın olmadığı, sağlık problemlerinin olmadığı bir yer diyebilir miyiz dünya için?
Evet,
bunu diyemiyoruz. Dolayısıyla o zaman bu marif, yani bu okullar, bu eğitim sistemi, bu kadar çok diplomalı insan ne getirdi? İşte fen ve tekniği ön plana alıp yüceltirseniz diyor, toplumun geleceği yer burası olur diyor. Okulun merkezinde sadece bunlar yer alırsa, okulun merkezinde ahlak yer alırsa diyor. Hatta bununla ilgili çok muazzam bir ifadesi var, yeri geldiğinde söyleyeceğim. Ahlak yer alırsa okulun gelişiminde, merkezinde fen, tekniği zaten elde edersiniz diyor. Ama bunu ahlaklıca kullanmayı çocuklarınıza öğretmiş olursunuz diyor. Bunu öğretmediğiniz için bugün hocam dünyada 2,5 milyar insan yaklaşık 2000 lira Türk lirasına çevirdiğimizde 2000-2500 lira bandında bir gelirle yaşıyor dünyada. Yani çok ciddi
yani,
bir
100 dünya, dolar bile değil. Ya, 50 dolar.
Evet, günlük aylık. 2 dolar.
Günlük 2 dolar.
Şimdi dünyanın nüfusunun neredeyse yani yarısına yakını böyle olduğunu görüyoruz ama dünya çok gelişti diyoruz, hani çok ileri diyoruz. Hep böyle masterlı, doktoralı insanlar, yönetici çok güzel konuşuyorlar. Çok iyi üniversitelerden mezunlar. İşte Topçu buraya işaret çekiyor. Topçu'nun çok vurguladığı meselelerden biri Nuri abi bu. Ahlaki kültür gerilemekte, okullarda teknik ve fen kültür öne çıkmakta. Bu ne demek? Sen çocuğunu anaokulundan itibaren verdiğin okulda, lisede bu çocukları nereye soktunuz, üniversitede bu çocukları nereye soktuğunuza bakıyorsun çocuğunu verirken, ta anaokulunda çocuğunu verirken bir veli olarak buna bakıyorsun. İşte Nurettin Topçu sana diyor ki sen diyor çocuğuna verdiğin okula şu liseye, bu üniversiteye soktuğundan ziyade ahlaki gelişim olarak ne veriyorsunuz?
Evet.
Hangi iyilik projelerinde çocuklar görev aldı?
Evet.
Bu çocuk bu okuldan çıkan kaç tane çocuk vakıf kurdu? Bu okuldan çıkan kaç tane çocuk aktivist oldu? Sen bu soruyu sorduğun zaman ve senin okullarının ruhu böyle bir ruh olduğu zaman gerçek anlamda eğitim seni dönüştürür ve ülkeler refaha kavuşmuş olur. Evet. Onun için eğitim çok önemli diyor. Siz diyor okulların merkezine tekniği ve feni aldığınız için bugünkü dünya, hatta sorarmış öğrencilerinden dinledik. 1970'li yıllarda İmam Hatip'te öğretmenken çocuklar dermiş 40 yıl önceki insan mı mutlu, bugünkü insan mı mutlu? Bugün çamaşır makinesi işte o zamanlar merdaneli
şey,
peki.
Şey,
televizyon yeni yeni geliyor ki 70'li yıllar ne kadar
tabii,
geri
tabii,
dünya.
Aynen.
O günkü onu tartıştırırmış çocuklara. Evet. Zaten ders yapma usulü bu şekilde hocanın, buna benzer şekillerde. Dolayısıyla o çocuklara tekniğin bize huzur getirmediğini anlatmaya çalışırmış. Yani
günümüze izah etmek çok kolay. İşte kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerim, bu çok kıymetli bir şey. Yani ahlaki kültür gerileyip yerini fen ve tekniki kültür aldığında, doldurduğunda o zaman ne oluyor? Günümüz dünyasını yaşıyoruz. Nasıl bir şey günümüz dünyasında? İsrail ve fen ve teknoloji bakımından, bilim bakımından ileride ama geliştirdiği teknolojiyle binlerce, milyonlarca çocukları, bebekleri katlediyor.
Evet.
Ahlak olsa, savaş ahlakı olsa, kültür ahlakı olsa, bilim ahlakı olsa, o elinde silah olmayan kucaktaki, kundaktaki bebekleri katledebilir mi? Yok.
Edemez.
Amerika, dünyanın en büyük terör devleti Amerika, dünyaya saldırabilir mi?
Evet.
Değil mi?
Saldıramaz.
Saldıramaz.
Evet.
Teknolojisine güvenerek ta uzaklardan kendi menfaatleri doğrultusunda silahlarını deneyecek terörist gruplar oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Amerika atom bombasını geliştirdi. Atom bombası nerede kullandı? Japonya'da
kullandı.
Ne kadar insan katletti.
Evet.
Ahlak olsa körpecik yavruların üzerine Japon toplumumuzu atar mı? Atmaz.
Evet.
Yani gerçekten çok kıymetli. İşte yapay zeka gelişiyor.
Evet.
Aslında o kadar çok işimiz kolaylaşıyor.
Evet.
Ama yapay zekayı eğitemediğin zaman diyorlar korkunç bir şey.
Kesinlikle.
Ama yapay zekayı terbiye edersen onun bile ahlakı var.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Yapay zekaya o ahlakı verirseniz, insan olduğu etik kuralları ona yükler, eğitebilirse yapay zeka insanın hayatını kolaylaştırabilecek en önemli hususiyet.
Aslında şimdi hocam işte Nurettin Topçu'nun söylemek istediği ruh ve ahlak okulu istiyor aslında Nurettin Topçu. Şimdi bunu alırken aslında insanlığın huzurunu, saadetini getirecek olan bu buraya dikkat çekiyor. Ama maalesef bugün insanlar okulları değerlendirirken ya da eğitimi değerlendirirken OECD diye bir şey var biliyorsunuz sürekli rapor yayınlıyor.
Evet.
Onlara da eleştirel gözle zaman zaman bakıyor bilim insanları. Baktığın zaman çıktı olarak neyi değerlendiriyoruz okulların başarı kriteri? Milli eğitimin başarı kriteri çıktı olarak neye bakıyoruz?
Sınav
başarısına bakıyoruz. Yani akademik başarıya bakıyoruz. Yani fen ve tekniğe bakıyoruz. Dolayısıyla sizin milli eğitiminiz tüm dünyada harıl harıl milyonlarca genci akademik ve teknik başarısına bakarak başarılı ya da başarısız ölçmeye devam ettiği sürece dünyanın bu kaderi yaşamaktan başka alternatifi yok. Çünkü çok temel bir ilke var hocam. Neyi ölçerseniz o gelişir. Neyi ölçerseniz o gelişir. Dolayısıyla Topçu aslında burada çok temel bir şey söylüyor. Şimdi bakıyorsunuz yeni eğitim sistemlerine, marif modeline merkeze ahlakı almaya çalışıyor
Erdemli
dünya. Erdemli. Mesela IB modellerine baktığınızda da merkeze hep böyle bunu çekmeye çalışıyorlar.
Evet.
Çünkü bunun acısını yaşıyor şu an bütün dünya. Ve onun için çok güzel bir ifadesi var hocam. Diyor ki okullar bol gelirli istikbal hazırlayarak değil, bu kuvvetlerin tasallutundan kurtardığımız zaman işte o zaman çocuklarımızı ve milletimizi kurtarmış oluruz diyor. Okulları bol gelirli istikbal hazırlama endişesinden, kaygısından kurtarmamız lazım diyor.
Aradan kaç yıl geçmiş hala?
75'te vefat etti hocam bu insan. 50. yılı.
50. yılı.
Bir arpa boyu yol alamamışız.
Bu cümleyi halen söyleseniz geçerli.
Ya.
Değil mi? Çocuklarımızı mezun ettiğimiz zaman neyle övünüyoruz? İstikbali ve işte bol gelir olan üniversiteye kazandığı zaman hepimiz mutlu oluyoruz. Aile mutlu oluyor, çocuk mutlu oluyor. İşte bazı meslekler bu anlamda şanslı oluyor hala günümüzde.
Evet.
Ama işte o kazandığı okullarda ahlak yoksa işte
tabii
kötü bir şey. Yani gerçekten
evet.
Nitelikli çocukları, yetenekli çocukları bu gelecek istikbal, para kazan istikbal
evet
uğruna katletmiş oluyor.
Kesinlikle. Yani. Şimdi buradan şunu da anlamayalım. Tabii şimdi Nurettin Topçu'nun bu konudaki eleştirileri ve düşünceleri çok radikal aslında. Ama biz buradan yorumlarken yani hani endazesi olur ya bir şeyin
evet
ölçü, onu kaçırıyoruz
onu
biz. Yani biz hiçbir şekilde çocuğumuzun eğitimiyle alakalı planlama yaptığımızda çocuğumuzun fen ve tekniğine verdiğimiz değeri ahlaki gelişimine vermiyoruz. O sonra olur diye düşünüyoruz. Halbuki sonra olacak en kolay şey varsa o da fen teknik. Çocuğun küçük yaşlardan karakter alması gerekiyor. Evet. Bütün dünya bunu
şahsiyet
artık
şahsiyet gelişimi
tabii söylüyor.
İşte
ve
anaokulunda %60-%70'i
evet
gelişiyor. 14 yaşına
tabii
kadar tamamlanıyor. Ama bu arada başka bir şey doldurduğumuz zaman çocuklarımızı şahsiyet gelişimi olmuyor.
Tabii.
Sonra da yerine koymak mümkün olmuyor maalesef. Onun için İGEDER'de ne kadar erken o kadar iyi,
i̇yi
derken,
evet hocam yıllar
erken
önce
çocukluk
sizin
kongresi yaptığımızda da
liderliğinizde
buna vurgulamıştık. Ahlaki
evet
gelişime ve moral
evet
gelişimine
hocam
vurgu yapmıştık.
Evet,
evet değerli hocam.
O şey diyor hocam bir de yani burada zamanımızın İstiklal Savaşı da bu cephede açılmış olacaktır diyor. Yani şimdi hocam hadi Nurettin Topçu'yu Türkiye anlayamadı ama biraz hani dinle ilgili maneviyatla ilgili derdi olan ya da işte kendilerini biraz daha ahlaki değerler noktasında gayretli görmeye çalışan kitleler de tam anlayamadı.
Evet.
Çünkü gerçekten eğitimi biraz olmasa da olur gibi gördük. Kayserililer için söylenir hocam siz daha iyi bilirsiniz.
Evet.
Kafası çalışmayan çocuğu okuturlarmış gibi bir şey vardır
evet
söylenir.
Evet.
Bilmiyorum karşılığı ne kadar Kayseri'de ama biraz eğitimi yandan gelsin yani. Evet önemli konuşurken hep önemsedik ama
evet
işte hep böyle büyük alimlerden filan bahsettik ama ya sen onu önemsedin ama hani o Fatih Sultan Mehmet için ya da Kanuni'nin o medreseleri, Sahn-ı Saman medreseleri anlatılır ya da Nizamül Mülk'ün medreseleri, ya illa medrese olsun demek istemiyorum. Yani evet, ben illa medrese açılsın taraftarı da değilim. Ama onlar devrinin en iyi okullarıydı. Evet. Okul kelimesini kullanacak olursak. Yani sen iyi bir gelecek istiyorsan bu ayarlarda okullar açmak zorundasın. Keramet burada. Yani bu eğitim kurumları oluşturmak zorundasın. Eğitime bu ölçüde yatırım yapmak zorundasın. Çünkü yani marif diyor Nurettin Topçu, senin geleceğini belirler. Yaptığın inşaatlar, sahip olduğun ne bileyim teknik bir takım donanımlar, cihazlar değil. En iyi hocalar var mı? Mahiriz diyor ki sen bana hocayı bul diyor. Sen bana iyi hoca bul, ben çadırda en iyi eğitimi veririm diyor Mahiriz Hoca mesela. Ya evet. Bununla ilgili yatırımın ne? Yani en iyi eğitim kurumlarıyla ilgili yatırımın ne? Bakın hocam, şimdi biz Türkiye'de en iyi okulları şöyle bir gezelim desek, ilk 20'yi sıralasak, yani bu ilk 20 okul inanın biraz daha farklı kaygılarla açılmış okullar olarak karşımıza evet çıkar. Ama senin benim açtığım ilk 20 çıkmaz Nuri Hocam, evet, Türkiye'de evet, biliyorsunuz evet, bunu yani. Evet. Dolayısıyla bu neden? Birileri eğitime çok önem verirken, birileri marife çok önem verirken biz bunu yandan gelse de olur gibi gördüğümüz için. İşte Nurettin Topçu aslında 74 yılında buna evet dikkat ediyor. Hayatı boyunca 74'e 75 vefat edene kadar diyor ki mesele marif meselesidir. Hatta hocam çok ciddi bir uyarısı var. Adnan Menderes döneminde 1960'lı yıllarda yakın bir talebesine bunu söylüyor. Adnan Menderes geldiğinde ciddi kalkınma hamleleri yapıyor evet biliyorsunuz. Bununla ilgili diyor ki Anadoluculuk, Anadolu'ya sahip çıkma davası, kalkınma davası çok önemlidir diyor. Evet. Lakin diyor kalkınma hamlesi insandan ve eğitimden başlamalı diyor. Doğru. Şimdi biliyorsunuz evet Adnan Menderes yollar tabii, işte tabii, evet, altyapı yatırımları, belki ülkenin buna da ihtiyacı vardı, bu başka. Bunlar olmaması gereken şeyler değil, olması gereken şeyler, bu başka bir konu. Ama gerçek bir kalkınma istiyorsan diyor bu kalkınma hamlesi insandan başlamalı, eğitimden başlamalı. Ancak öyle olursa başarılı olur. İnsanımız bilgili, imanlı ve ahlaklı yetişmeli. İnsanı ve eğitimi göz ardı eden hiçbir hareketin uzun süre yaşama şansı olmaz mümkün diyor değil.
Yani. Şimdi dünya çok çeşitli badireler atlattı. Büyük savaşlar yaşandı. İşte Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktık. İkinci Dünya Savaşı yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'nı yaşayan bazı ülkeler şu anda dünyanın yaşadıkları halde, işte İkinci Dünya Savaşı yaşadıkları halde, işte Almanya örneğinde olduğu gibi şu anda gelişmiş ülkeler seviyesindeler ve üreten bir toplum. Orada şöyle anlatılır. Tabii yıllar öncesi bir işletme kitabında okumuştum. Tabii o dönemdeki o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün varlığını kaybetmiş, teknolojisini kaybetmiş Alman toplumu için söylenir. O dönem başbakanı hatırlamıyorum, şu an ismi olarak hatırlamıyorum. Toplantı yapıyor. Bir küçük bir meclisi toparlıyor. Seçilmiş milletvekiller diyelim şimdiki ifadeyle. Her şeyimiz gitti. Fabrikalarımız yıkıldı. Ülkelerimiz, şehirlerimiz tarumar oldu. Nereden başlamalıyız diye konuyu müzakere açıyor. Hmm. Fabrikalarımızı yeniden inşa mı edelim?
Evet.
Yıkılmış yollarımızı mı yapalım?
Evet.
Şehirlerimizi imar edelim diye.
Evet.
Tabii bu arada okullar da ciddi anlamda yıkılıyor. İşte çocuklar mağdur vaziyette. Uzun müzakerenin ardından oylamayla, oy birliğiyle çıkan şey, önce eğitimimizi ihya edelim.
Evet.
Ne yol, ne şehrin imarı, bak.
Evet.
Önce eğitimimizi.
Kesinlikle doğru.
Önce çocukların mutlu olabileceği bir eğitim kurumlarımızı ihya edelim. İyi öğretmenler yetiştirelim. Bunu evet yıllar öncesi bir kitapta okumuştum.
Çok
şimdi
güzel
aklıma geldi. Şimdi bugün işte Suriye örneği ortada.
Evet.
Değil mi?
Evet
hocam.
Şu anda
tarumar
evet
olmuş
hocam
bir ülke. İşte hepimiz medyadan takip ediyoruz. Şu anda bir zafer var. Aynı şey. Şu an Suriye nereden başlamalı diye bana sorsanız, yollarımı ihya etmeli, şehirlerimi imar etmeli. İşte nereden başlamalı derseniz, üzerinde hayallerin olduğu Suriye için ben derim ki buradan acizane tavsiyem, önce eğitimden başlasınlar.
Evet.
Suriye için en öncelikli birinci harcanması gereken nokta eğitimi ihya etmektir. Kapanmış okullar açmak, hemen hızlı bir şekilde dava şuuruna sahip öğretmenleri ihya etmek, diriltmek. Ardından iki sene sonra yolda gelir, şehirde gelir, toplum çabucak kalkınır. Bence hep ihmal ettiğimiz nokta bu. Yani Türkiye'nin devrinde de Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktık, İkinci Dünya Savaşı'na girmedik ama hemen işte kimi dönemde fabrikalar imar etmeye başlamışız. İşte kimi dönemde de yolları evet. imar etmeye başlamışız.
Evet.
Bunu imar ederken de Avrupalılar bize gaz vermiş, ciddi yardımlar göndermiş yol imarları yaparken. Ama bir şeyi elimizden almışlar, eğitimimizi kilitlemişler.
Tabii. Çok.
Aslında orada gelişmişlik gösterirken bir taraftan da eğitimimizi bize bırakmamışlar.
Evet.
Şimdi geliyorum. Şimdi de aynı gibi sanki.
Evet.
Ülke sivil savunma sanayinde çok şükür elhamdülillah. Köprülerimiz, tünellerimiz ama hala marifimizi düzeltebildik mi, istediğimiz noktaya getirebildik mi? İşte böyle bir soru işareti
evet.
gibiysin.
Evet, evet.
O zaman bu eğitim kimin elinde?
Evet, evet.
Yine yanıltılıyoruz mu, kandırılıyoruz mu diye soruyorsunuz. Yani tabii. gerçekten çok sihirli bir cümle. Bir neslin kurtuluşunu ancak marifin yüksenmesinde aramak lazım diyor ya.
Tabii. Kesinlikle bu. Öyle. Yani buna çok inanma. İşte buna çok inandığı için Sorbun'daki doktoradan sonra orada kalmıyor. Buna çok evet, inandığı evet. için öğrencilerini evinde misafir ediyor. Öğrencisi evine geldiğinde terliğini ayağına koyuyor. Takım elbise kravatsız öğrencisini karşılamıyor. O öğrencilerin her birisini gelecekte bir evet. başbakan olacak, bakan olacak gibi davranıyor ona. Bu çocuk işte yani sıradan bir genç olarak düşünmüyor. Gelecekteki pozisyonu neyse ne hayal ediyorsa o hayalle ona muamele ediyor. İşte böyle inanmak çok önemli. Şimdi bizim temel problemimiz hatta Nurettin Topçu diyor ki bugün diyor marifin önemini ne kadar kıymetli bir şey olduğunu önce öğretmenlere anlatmak lazım diyor.
Aynen.
Yani bugün gerçekten böyle inandığınızda hani yüksek beklenti yüksek performans zaman zaman söylüyoruz bunu. Siz bir şeye nasıl anlam yüklerseniz ona göre bir hayat yaşıyorsunuz. Siz marife böyle bir anlam yüklemezseniz, olsa da olur derseniz, çalışmayan çocuğu okutalım derseniz, bu o kadar da önemli değil diye görürseniz marifi, bu buna göre şekilleniyor. Ama bir Nurettin Topçu gibi meseleye baktığınızda çok önemli yatırımlarınızı oraya yapıyorsunuz. Mesela hocam hatırlar mısınız? Yıllar önce Güney Kore'den birilerini getirmiştik. Evet, bir eğitim evet, zirvesi evet. yapmıştık. Kore biliyorsunuz. Yani Kore'ye biz yardıma gittik değil mi savaşa? Evet, Kore evet, gazilerimiz evet, var. Yani orada Ankara okulu var falan böyle. Ciddi filmleri var bunun. Kore'ye desteklediğimiz, yardım ettiğimiz bir ülke. 1950'li yıllarda savaştan çıkmış filan. Ve Kore yerli bir oluyor. Ciddi bir savaş geçiriyor. Ve oradan gelen bir eğitimci bize şunu anlattı. CEO kim diye. Annesi savaş sırasında günlük ihtiyacını bile karşılayamazken lise 1'e giden en küçük oğluna göç sırasında matematik kitabı almış. Savaş esnasında çocuğu göç ediyorlar bir yere. Savaş yüzünden kendisinden ayrılan oğluna savaş boyunca yalnız kalsan bile okumayı bırakmayacaksın diye teşvik etmiş ve bu matematik kitabını vermiş. Oğlu da Busan'da kurulan geçici bir okula gidene kadar tek başına annesinin verdiği matematik kitabını defalarca hatmetmiş çocuk. Çünkü o kitabın annesine hatta kendisine dair gelecekte nasıl bir mana taşıdığını iyi bilmekte. Yani toplum olarak böyle bakarsan şimdi Kore'nin, Samsung Kore'nin, Hyundai Kore'nin, evet, Kia Kore'nin, evet. LG Kore'nin evet, dünya evet. çapında çok büyük markaları var. Biz bunu onlara sorduğumuzda oranın eski bakanları falan gelmişti. Dediler ki biz hiçbir zaman eğitimi bırakmadık. Yani Kore mutlu mudur, gençleri nasıl, bu başka bir tartışma konusu. Evet. Başka bir tartışma konusu ama eğitime önem veren ülkelerin kalkınmasının da olduğunu görüyoruz. Bazen biz şöyle düşünüyoruz. Önce bir kalkınalım sonra eğitimi kalkındırırız. Bu böyle gitmiyor, bu denge.
Gitmediğine defaatlerce
bu böyle olmuyor yani. Yani. Bunlar evet. atbaşı gitmek gitmiyor. Zorunda. Evet. Yani eğitim sonradan gelir sonradan olur. Yani bu böyle maalesef olmuyor. Dolayısıyla Nurettin Topçu bu anlamda hocam, değerli hocam. Bir kere eğitime, eğitim kurumlarına bakış açısıyla bir... kendi duruşunu ortaya koyuyor ve diyor ki bu iş mariftir. Bir neslin kurtuluşu marifin yükselmesiyle olur.
Evet.
Bütün yatırımı o da buraya çekmeye çalışıyor. Burada da hocam şu çok önemli, işte başta da söyledik. Eğitimin temel amacını da şu olarak görüyor Nurettin Topçu. Marifin temel amacı kişilerin ahlaki olarak olgunlaşmasıdır diyor. Temel amacı budur diyor marifin.
Bu çok önemli bir cümle. Şu anda marif modelinde erdemli insan olarak da tanımlanan evet. Ama kadük kalan toplumda hala anlayamadığı bir mesele. Şimdi bir dönem dindar nesil mi ahlaklı nesil mi tartışması oldu.
Evet.
Şüphesiz hepimizin ve Erkam Radyo dinleyen herkesin Erkam Radyo'nun misyonunu biliyor. İdris Topçuoğlu'nu da evet. biliyorlar. Nur Özkan da biliyorlar. Din ahlakın üzerine geldiği zaman kişiyi kamil insan yapar. Yanlış mı düşünüyorum abi?
Tabii ki.
ahlakın üzerine dini ikame ettiğinizde kamil insan olur.
Tabii.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim diyor. Şimdi kişinin bir takım temel ahlaki donanımı olacak ki onun üzerine koyduğunuz İslam şerefi onu kamil insan yapacak.
Evet, evet.
Ama işte o ahlak zemini olmadığı zaman Müslümanlık, elhamdülillah Müslümanım dediği ifade kişide şey bulmuyor, değer bulmuyor. Evet. Bulmadığı için
evet.
İslam kimliği yer evet. alıyor zedele.
Evet.
Ticarette
evet. Evet. Müslüman, çok doğru bir yere temas ediyorsunuz.
Müslümansınız evet. ama evet. ahlak yok. İşte eğitimde bunu çoğaltabiliriz. İşte bütün meslek kariyerlerini aktarabiliriz. Dolayısıyla ama bir de şöyle düşünün. Ahlakı olgunlaşmış Müslüman bir şahsiyeti düşünün. İlkokul diploması da olabilir, olmayabilir. Anadolu'ya geldikleri zaman Bizansları bile hayran bırakacak kadar üstün bir ahlak.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Anadolu'nun Müslümanlaşmasına neden olan temel unsur Horasan erlerinin güzel ahlakıydı.
Tabii hocam.
Değil mi?
İnsanlar karaktere hayrandır çünkü.
İnsanlar karaktere hayrandır.
Topçu şimdi da bunu
söylüyor. Biz bu çelişkiyi bir türlü halledemedik.
Evet.
Yani kendi iç dünyamızda eğitimin ana gayesinin Nurettin Topçu'nun ifade ettiği ki bireyde ahlak olgunlaştırmasıdır demeyi biz günümüzde cesaretli bir şekilde söyleyebiliyor muyuz?
Evet.
Yani gerçekten evet. söyleyemiyoruz. Evet. Yani şimdi, burada biraz bir eksiklik var gibi
var,
geliyor.
Var var hocam. Nedense sanki şimdi gerçekten hani Lut Aleyhisselam'a kavmine demiş sen çok temizsin aramızdan çık demiş değil mi? Yani?
Evet, evet.
Şimdi sanki bunları dillendirmek ahlaki konusunu ahlak eğitimini dillendirmek bir... sana bunu diyorlar yani. Bunu böyle diyemiyorlar da bunu demeye çalışıyorlar yani.
Peygamberimize Risalet geldiğinde ki toplum içi o cahile toplum içerisinde neyin timsaliydi?
Tabii.
Ahlakın timsaliydi. Ona ne diyorlardı?
El-Emin.
El-Emin sıfatını evet, vermişlerdi. Evet. Peygamberimiz dağın arkasından çıkıp şuradan size işte o meşhur hitabetini yaptığında bana inanır mısınız dediğinde şüphesiz sana inanırız diyen bir topluluk vardı karşısında
evet.
tebliğ edeceği.
Evet, evet, evet hocam.
Değil mi?
İşte Nurettin Topçu okulun diyor.
Evet.
Tamamen küçük yaştan itibaren insanlar her türlü fenalıktan iğrenecek şekilde eğitilmeli diyor.
Evet, evet.
Okul bunu aşılamalı evet. çocuğa. Yani bu çok önemli. İşte çocuklarınızı verdiğiniz okulda kıymetli dinleyenlerimiz bunu arayacaksınız diyor Nurettin Topçu. Okula şunu soracaksın diyor. Lisede hangi liseye sokuyorsun bu çocukları? Evet. Hangi üniversiteye sokuyorsun değil. Okula soracağın soru şu. Küçük yaştan itibaren çocukları her türlü fenalıktan iğrenecek şekilde eğitiyor musun?
Eğitiyoruz. Güzel bir
Topçu bunu söylüyor. Bunu yaparsa diyor okul ahlak gelişimini sağlamış olur diyor. Bu gerçekten çok önemli. Ve okulları marifi eleştirirken de yaşadığı döneme bakın. Şimdi gelseydi bizi yerden yere vururdu belki. Şimdi yaşadığı dönem içinde diyor ki bugün öğrencilik artık ilim yolculuğu değil diploma avcılığı olmuş durumda
evet.
diyor.
Günümüzde de hala öyle.
Evet ya günümüzde de hala öyle. Yani
50 yıl geçmiş daha mesafe alamamışız.
Yani o marifin meselesi diyor fabrikaya evet. eleman yetiştirmek değildir diyor.
Evet,
bakın
doğru.
bu çok mühim. Bugün bütün modern yaklaşımlar ya da bilim adamları eğitimle ilgili çalışan insanlar eleştirel pedagoji diye bir kavram var biliyorsunuz. John Taylor Gatto'nun Eğitim Bir Kimya ile Kitle İmha Silahı diye bir kitabı
evet,
var.
Evet,
bunu
evet.
mutlaka okunması gereken
çok
bir kitap bu.
Bir kitap.
Bunlar da bunu eleştiriyor. Okulu siz fabrikaya eleman yetiştirecek şekilde kurguladınız diyor. Sanayi devrimiyle yani, birlikte. Siz okulları da adeta bir fabrika gibi o mantıkla kurguladınız. Ve fabrikaya eleman yetişecek şekilde kurguladınız. Yani ekonomi çarklarının ihtiyacını giderecek bir kurum olarak kurguladınız. İnsanın sadece zihinsel ve fiziksel yeteneklerine kurguladınız bu okulu. Halbuki bu insanın bir ruhu var, bir kalbi var, duygu tabii dünyası var. Okulda bunların karşılığını bu insan bulamadı. Bulamayınca işte bugünkü dünya oluştu. Milyonlarca evet. insan bu anlayışla yetişti ve hala da yetişiyor. Aslında 70 yılında hocam Topçu bunları söylüyor. Yani ülkemizde evet. bir takım insanlar çıksaydı, bu anlayışı eğitime dökseydi bizim en büyük problemimiz de özellikle bizim muhafazakar camiayı kastediyorum. Bizde şey çok güçlü edebiyat,
evet.
retorik.
Evet.
Söz çok güzel sözlerle kendimizi ifade edebiliyoruz. Osmanlıca ifadeleri çok güzel kelimeleri cümlelerimize yerleştiriyoruz filan ama düşüncelerimizi çok güzel belki fikirler ortaya koyabiliyoruz ama biz İşte topçunun bu fikriyatını sistematize edemiyoruz.
Evet.
Topçuyu bırakın, kendi aktardığımız düşünceleri bile sistematize edemiyoruz. Ha, evet hocam çok güzel söyledin. Peki bunu nasıl sistematize edelim? Nasıl hayata indirgeyeceğiz ve bu sistemden nasıl insanlar yetiştireceğiz kısmında çok başarılı olamıyoruz.
Ahlak
maalesef.
Eğitimi noktasında bir toplumsal seferberliğe ihtiyaç var İdris evet. Bey. Yani günümüzde okullar o kadar çok dejenere oldu ki şu anda bunu kalksanız söyleseniz bile hocam ahlak eğitimi ben aile olarak veririm, sonra karışmayın diyecek kadar sesini yükseltecek ciddi bir kitle var karşımızda. Buna medya dahil. Ama ahlakın olmadığı yerde de toplumun gelişmesi ve doğruyu bulması ve inkişaf etmesi mümkün olmadığını gördük. O zaman bir şeye ihtiyaç var. Okullar başta olmak üzere aileler, basın, medya, kamu spotu diyorlar ya. Bir ciddi anlamda buna bu seferberlik ilan etmek.
Kesin. Doğru söylüyorsunuz. Tabii.
Bunu okullardan, işte okullarda marif modeli içerisindeki erdem insan modeliyle.
Evet.
İşte medya kendi içerisinde ahlak eğitim. Bunu etik diye de böyle küçük bayağılaştırmamak lazım.
Evet.
Ya
evet,
o evet, evet, şey evet. ifade etmiyor.
Etik tabii tam
yani onun karşılığını bulmuyor.
Yani makes bulmuyor onun
etik
gibi.
Etik biraz somut kurallardan oluşuyor.
Tabii.
Ama ahlak somut ve soyutun karmasasında evet. oluşan bir değer yargısı. Yani onun tam karşılığı değil bana göre.
Evet.
Yani şöyle düşünüyorum.
Ya da yani bunu iddia edenler olsa bile sonuçta evet. bizim damarlarımıza işlemiş bin yıldır daha evet. fazla kullandığımız ahlak diye bir ifademiz Tabii. var. Yani bunu biraz daha entelektüel olacağız diye farklı bir şekilde ifade etmek aynı ruhu, heyecanı, aksiyonu doğurmayacak kitlelerde.
Aslında ben 1980'de ortaokula başladım. O yıllarda ahlak bilgisi dersi vardı bizim.
Tabii zaten Nurettin Topçu öyle bir kitap yazıyor. Ders kitabı yıllar evvel. Çok eskiden de var. Zaten çok
öyle. 2 sene biz okuduk. Ama sonra Tabii. niye kalktı? Evet. Niye kalktı? Bak din dersi değil. Ahlak dersi.
Evet, evet.
Yani ayrı bir kitaptı yani.
Evet, bu böyle bir ders ta Topçu zamanında evet. yani o zamanlar da var. Hatta bu tarz derslerin fazla olduğunu ama zaman içerisinde bunların kaldırıldığından da şikayet ediyor Nurettin Topçu. Ve hocam diyor ki maalesef marif hayata mağlup oldu. Şu ifade çok güzel. Marif mektep mideye mağlup oldu.
Marif mektep mideye mağlup oldu.
Yani ne demek bu? Eğitimin yüksek idealleri göz ardı edilerek yalnızca maddi kazançlara odaklanan bireyler yetiştirmenin toplumsal çözülmeye yol açtığını vurguluyor burada.
Evet.
Yani maddi kazançlara odaklanan ama efendim insanın insaniyet tarafını görmeyen bir anlayışla çocuklar yetiştirildi ve bugünkü dünya bunun eseridir diye ifade ediyor. Marifin ihmal edildiği toplumlarda gençlerin ideallerden yoksun yetiştiğini, maddi hırsların ve kazançların peşinden gittiğini vurguluyor.
Şimdi aynı.
Hocam işte gerçekten evliya yani. Keramet diyeceksin yani. Söylüyorlar işte bunları hayata geçirebilmek evet. çok önemli ve burada da hocam diyor ki bir neslin idealler doğurmayışı onu spor gibi kazanç ve şeref hülyaları gibi hem de birçok ahlaki düşkünlükleri vasıta olarak kullandıran isteklerin peşinde koşar. Yani bir idealizm ortaya koyamadığın zaman diyor şimdi bahis değil mi habire bahisten sosyal medya fenomenleri. Her gün 3-4 sosyal medya fenomeni bahis olaylarından yasal olmayan şekilde bunlarla uğraştıkları için içeri alındığını evet. görüyoruz. Ya biz bunları daha yeni öğreniyoruz. Yani çok ilgimiz olmadığı için bu işlerle. Ve bu çocuklar milyonlarca insan, milyonlarca genç bunları takip ediyor. İdolleri görüyor musun? Yani kısa yoldan para kazanma çerçevesi.
Şu anda bilgisayar oyunlarında bile o bahisler var. Giydirilmiş vaziyette. Evet. Level level atlarken bile belli bir zaman sonra direkt bahise şeye geliyorsunuz. Yani çocuğun kaybedeceği veya kazanacağı noktaya getiriyorlar sizi. Bazen bu bahis para oluyor, bazen can kıyma oluyor, bazen bir şey oluyor. O derece.
Tabii.
Yani gerçekten ifsat olmak, toplumun ifsat olması böyle bir şey işte.
Evet.
Gençlerin kaybolması bu demek. Evet. Buyurun efendim.
Yani burada işte hocam okul diyor. Okul sayesinde, marif sayesinde hocam ahlaki değerler bireyden topluma yayılır ve bu bir süre sonra toplumsal düzenin sağlanmasında önemli bir yer edinmiş olur. Yani bir şeyi düzelteceksek bunun yolu mariftir diyor. Yani ülkeyle ilgili bir derdin var, hemen eğitime odaklan diyor. Birinci gündemine bunu al. Merkeze bunu al. Çünkü hocam şu an 18 milyon çocuk var milliyetinde biliyorsunuz.
Ya.
Sadece ilkokul, ortaokul, lisede. Lise. Üniversiteyi de koyduğunuzda 20 milyonun üzerinde, 25 milyon civarında bir kitleden bahsediyoruz Nuri hocam. ülkenin bir şey,
üçte biri. Bir de üniversitedekiler sayacak olursanız 32 milyon üniversite gençliğiyle birlikte nüfusumuz var. Neredeyse 86 milyon nüfusun yarıya yakını desem, yani ciddi bir şey. Yani üçte biri genç nüfus veya okuyan nüfus. Ciddi bir kaynak.
Evet, evet.
Şimdi Nurettin Topçu diyor ya, bizim işimiz sizin yalnız zekalarınızı işlemekten ibaret değildir,
evet,
diyor ya.
Evet hocam.
Günümüzde de hala çocuklarımızın zekayı işlemesi olarak bakıyoruz. Okulun fonksiyonu gibi.
Evet hocam. Aynen
böyle görüyoruz. Hala bunda bir değişim olmadı. Ama şöyle bir şey var. Günümüzde zekayı işlemek için okula ihtiyaç var mı o zaman? Bu soruyu sormak lazım.
Ya güzel.
Çünkü her zaman bilgiye erişme imkanı var.
Kesinlikle hocam.
Artık o bilgiyi güç olarak kabul ettiğimiz, bilgiye erişmek için okula gitmeye gerek var mı? Şurada bizi dinleyen herkes diyecek, eğer bilgiyi öğrenmekse amaç, hangi yaş grubu olursa olsun, ne üniversite dahil buna, okula gitmeye gerek yok. Bugün isterseniz siz tıbbi anlamda simülasyonlara bakarak tıp bilgisine sahip, o bilgiye sahip olabilirsiniz.
Evet.
Yani o derece yapay zeka ile birlikte gelişiyor. O zaman günümüzde Nurettin Topçu'nun sözüne dönecek olursak, zekayı işlemek için veya bilgi edinmek için okula gitmeye gerek var mı? Eğer okul ahlaki bir rolü yoksa.
Bugün Nuri hocam, evet, Nurettin Topçu'da da çok önemli bir konu irade meselesi. Evet, evet. Bugün bütün insanlar iradeye vurgu yapıyorlar. Bütün eğitimciler.
Evet, evet.
Çünkü bugün çocuklara gerçekten irade terbiyesi vermek gerekiyor. Çünkü dediğiniz çok önemli. Herhangi bir bilgisayarın başına oturduğunda çocuk sınıftaki öğretmeninden çok daha iyi anlatan kişileri buluyor.
Tabii.
Bugün bilgi çok kıymetli ama bilgiye ulaşmak çok kolay.
Çok kolay.
Eskiden okulların temel toplum sözleşmesi şuydu. Bir şeyi öğrenmek istiyorsan okula geleceksin. 40 kişilik sınıfta 40 dakika oturup bir hocayı dinleyerek bekleyeceksin. Bilgiyi elde etmenin tek yolu buydu. Ya da bir kütüphane.
Veya
ansiklopedi ya da kütüphaneye gideceksin.
Ondan tarayacaksın, evet.
Bilgiyi öğrenmenin yolu buydu. Evet. Ama şimdi bu sözleşme bozuldu.
Bozuldu.
Onun için zaten okulların itibarı yavaş yavaş düşüyor. Sadece bilgi aktarma noktasında kalırsalar. Bugün çocuk öğretmenine ihtiyaç olmadan öğrenme fonksiyonunu, öğretmenin öğrenme fonksiyonunu dediğiniz gibi bilgisayarlardan hem de kendi öğretmeninden çok daha iyi anlayamadığında bir daha anlatacak şekilde, hele ChatGPT'yi de kullanıyorsa çok daha ileri düzeyde öğrenmiş oluyor. Bugün ama irade problemi var işte yani.
İşte onu okulları ver.
Okullar
ahlakı ve iradeyi, evet, okul sağlaması lazım.
İşte
sosyalleşmesini, duygusal zekanın gelişimini, irade terbiyesini, sorumluluk almayı ve ahlak, erdemli insan olmayı, bütün bunları topladığımız zaman o zaman okulun böyle bir rolü kaldı.
Tabii.
Bir de kültür aktarımı.
Kültür aktarımı, kültür, tabii.
Çünkü o sosyal medyada veya YouTube'da dinlediklerinden bilgi edinir.
Ve bir de sosyalleşme.
Ama toplum kültürünü alamaz ve sosyalleşme,
sosyalleşme
edinemez.
Evet, evet, sosyalleşme rolü de var, evet, okulun. Ve bir de hocam okullar biraz daha aslında Nurettin Topçu okullarda usta çırak ilişkisine çok ileride, evet, geleceğiz. Evet. Vurgu yapıyor. Okullar bilgilerin böyle aktarıldığı, ezberlendiği yerler değildir de diyor. Öğrenildiği, hazmedildiği, içselleştirildiği yerler olmalı diyor. Bu da neyi getiriyor? Okullar bolca uygulamanın olduğu, tartışmanın olduğu, müzakerenin olduğu, evet, pratik laboratuvarların olduğu, atölyelerin olduğu bir uygulama mekanı olması gerekiyor.
Hatta bugün bir yerde patlıcan bilgisini edinmek için okula gidilmez mi? Öyle bir,
evet,
bilgisi var.
Hani şimdi hocam Philip Learning diyorlar ya, ters yüz edilmiş sınıflar.
Önemli, evet.
Ne diyorlar? Bilgiyi evde öğren, gel, biz seni okulda uygulama yaptıracağız
müzakere
sana diyor.
Müzakere edelim, içselleştirelim.
Aynen öyle. Şimdi okullar böyle bir role doğru artık gitsin diye ciddi manada bir evrim söz konusu. Zamanla bu daha güçlü gelmiş olacak. Aslında Nurettin Topçu'nun öğretileri işte sistematize edilebilseydi hocam, şu an biz eğitimde çok başka şeyleri konuşuyor olurduk. Maalesef tabii çok büyük bir ülkeyiz.
Sürekli
o da var,
zaman
yani
kaybediyoruz. Tabii marifin, marif davası, marifin ulvi gayesini çok iyi tanımlamak lazım.
Evet, evet.
Yani bunu büyük bir mutabakatla tanımlamak lazım. Belki de herkese marifin ulvi gayesi bireyde ahlaki olgunlaşmayı sağlamaktır desek 85 milyon buna imza atmaz mı? Atar diye
tabii
düşünüyorum.
Tabii ki atar. Tabii
çünkü
ki
ahlak evde lazım, ahlak sokakta lazım, ahlak ticarette lazım, her tarafta lazım. Bilgi edinme kolay olduğuna göre peki bu ahlak eğitimini sosyalleşmeyle birlikte kim verecek? Okul verecek.
Tabii.
Herhalde ikinci maddede de herkes uzlaşır.
Tabii, tabii.
Peki bununla birlikte ahlak eğitimi almış, sosyalleşmesi sağlamış bir çocuk için çağın ihtiyaç duyduğu bilgi neyse diğer kanallarla birlikte ben nasıl organize edebilirim?
Tabii.
Ona bakmak
bunu
lazım.
Bunu da okul organize edecek. Yani,
okul öğretmeyecek. Tabii. Organize edecek.
Tabii ki. Zaten hani şimdi de öğretmene böyle bir rol biçiliyor hocam. Bir mentor evet. gibi, bir rehber gibi adeta. Bir koç gibi. Koçvari yöneticilik çıktı şimdi liderlikte evet. biliyorsunuz. Evet. Yani biraz öğretmene bu roller biçiliyor. Çünkü bu aslında öğretmenin şeyini öldürmüyor. Zamanını kıymetli, daha iyi değerlendirmesini sağlıyor. Yani bilgi işini kolaylaştırıyor. Tabii. Yani bilgiyi elde ettireceğim, çocuğa ezberlettireceğim evet. diye uğraşma. Çocuğa bolca uygulama yaptır. Bilgiye nasıl ulaşacağını organize et. Bunlarla ilgili görev veriliyor ve gerçekten bu irade eğitimi, ahlak eğitimi bugün çok daha ön planda olacak. Çünkü bugünkü çocukların derdi koltuklarından kalkıp bir şeyler yapmak, yataklarından kalkıp bir şeyler yapma iradesini göstermek. Çünkü her şeyle sahipler, her şeyleri var ama o iradeleri yok. Bugün çocuklara okulların bunu nasıl vermesi gerektiğine bakması gerekiyor. Aslında Nurettin Topçu irade davası diye bunları yıllardır gündeme geçirmiş ve milli eğitimin marif çok önemli. Tamam ama nasıl yapacak? İşte ahlak, irade, bu kavramlar marifte yeşermeli diyor. Çünkü diyor tekniği, donanımı elde edersin. Bu evet. zor bir şey değil. Bak evet. 70 yılı aynen, için bile aynen, bunu söylüyor. Aynen. Ama ahlakı, iradeyi, bunu almak, bunun yaşı o dönemler. Evet. Bunu kaçırmamak lazım.
Peygamberler diyor. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bozulmuş cahiliye döneminde bir ahlak numunesi ise, burada da Nurettin Topçu bu marif davası içerisinde marifin en önemli unsuru olan muallime de öğretmene de bu ahlakın öncülüğünü veriyor.
Evet.
Değil mi? Ahlak
evet,
rehberlik
evet.
vazifesini veriyor. Aslında öğretmene demiyor ki tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji öğret demiyor.
Evet.
Ahlak rehberi o.
Tabii merkezi onu alıyor. Merkezi dersini de bununla entegre
evet,
et diyor.
Bununla entegre et.
Dersini de bununla entegre
et. Dolayısıyla marif davası içerisinde en önemli unsur da muallimler.
Evet inşallah hocam. Evet. Ona da inşallah bir dahaki
İnşallah bir dahaki programa geliriz.
Tamam.
Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Biz bugün Eğitim Dünyası programında eğitimci yazar, eğitim yöneticisi Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte Nurettin Topçu'yu konuştuk. Tabii Nurettin Topçu'yla birlikte onun marif davasında ne demek istediğini anlamaya çalıştık. Birlikte karşılıklı müzakere ederken de hem kendimiz müstefid olduk hem de sizlerin faydasına sunduk. İnşallah bu müzakere esnasında ben çok müstefid oldum. Öncelikle ağzınıza yüreğinize sağlık.
Biz teşekkür
hocam.
Ederiz. Çok sağ olun.
İnşallah Erkam Radyo dinleyicilerimiz de marifin en azından asli gayesi ne olduğunu anlamışlardır diye düşünüyorum. Kısa
İnşallah.
Çünkü
İnşallah.
O kadar çok değindik
evet,
ki
evet,
marifin
evet.
asli gayesi ahlakın olgunlaşması.
Evet.
Bireyde ahlakın olgunlaşmasını sağlar.
Ve bizim bir de dinleyicilerimizin en çok da şurayı anlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyi düzeltmek mi istiyorsun? Bir kalkınma mı istiyorsun? Önce eğitime bakacaksın. Önce en iyi çocuklarını evet. öğretmen yapacaksın evet. ülkenin.
Evet.
Önce okullardaki eğitimi iyileştirme, en büyük hamleleri orada yapacaksın. Bunu gömleğin ilk düğmesi, doğru başlangıç noktası bu. Sonra bu çocuklar ahlakla da marifi böyle konumlandırıp marifin merkezine de ahlakı konumlandırdığında buradan çok çıkan çocuk senin tekniğini de bilimini de insanlığın hayrına kullanır.
Marif
fayda
dediğimiz,
için üret
evet.
diyorlar ya hocam slogan.
Evet, fayda için,
fayda için evet. üretir. Öbür çocuk kendi menfaati için üretiyor. Kendi kazanması için. Daha hızlı yukarılara tırmanabilmek için üretiyor. Çünkü zemini yok.
Evet.
Zemini yok. Böyle bir zemin olmuyor.
Marif dediğimiz şey sadece LGS, YKS sonuçlarından veya işte uluslararası sınavdan sonuçtan ibaret değil. Aslında
Tabii.
marifin daha ulvi bir gayesi
Tabii.
var. Biz
Tabii.
onu kaçırıyoruz.
Tabii kaçırıyoruz.
Hep kaçırıyoruz.
Aracı amaç yapıyoruz.
Evet, aracı amaç yapıyoruz.
Maalesef.
Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz inşallah yine bu hoş sohbeti, müzakereyi bir sonraki eğitim dünyasında da marifin ana unsuru olan muallimi yani öğretmeni konuşmak üzere bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.
Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.